Merhaba, yeni bir Merak Ettikleriniz programında tekrar karşınızdayız. Sizden gelen sorulara Kur'an, hadisler ve bilim ışığında cevap vermeye çalışacağız. Didem arkadaşımla birlikte. Hoş geldin Didemciğim.
Hoş bulduk, merhabalar. Bize sorularınızı merakettikleriniz@a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz inşallah. Başlıyoruz inşallah.
Murat Madras kardeşimiz bir soru göndermiş. Şöyle diyor, merhaba, benim merak ettiğim bir soru var. Şimdi Hristiyanların rahipleri de kötülük emretmiyor. Namaz ve Kur'an hariç tüm şeyleri yapıyorlar. Tek fark biz Müslümanız, onlar Hristiyan. Şimdi Hristiyan rahipler ve rahibeler cennete girebilir mi? Şimdi Kur'an'da kitap ehli hakkında çok fazla ayet var biliyorsunuz. Kitap ehli sırf Hristiyanlar değil, Musevileri de içine alır. Dolayısıyla Musevilere ve Hristiyanlara hitap eden ayetlerin olduğunu görüyoruz Kur'an'da. Bir kere şunu önce belirtmeliyim. Soruda namaz ve Kur'an hariç tüm şeyleri yapıyorlar deniyor. Halbuki her iki dinde de aslında namaz farzdır. Ve namaz kılan Museviler, namaz kılan Hristiyanlar vardır. Şu an hali hazırda bu ibadeti yerine getiriyorlar. Aynı zamanda Kur'an da okurlar pek çoğu. Şimdi cennete girebilirler mi? Elbette kimin cennete gireceğine, kimin girmeyeceğine Yüce Rabbimizin takdiridir. Onu Allah bilir. Fakat Kur'an ışığında buna baktığımızda Allah bize yol gösterici olarak ayetlerini indirdiği için ehli kitabın hükmünü buradan anlayabiliriz. Ben bazı ayetler okumak istiyorum inşallah. Âl-i İmran suresi 113, 114 ve 115. ayetler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olanından sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah muttakileri bilendir. Şimdi bakın burada... Ayetin başından aldığımızda kitap ehlinden bir topluluk var. Gece vaktinde kalkıp Allah'ın ayetlerini okuyorlar. Yani Kur'an'ı okuyorlar. Hem Tevrat'ı hem İncil'i ellerindeki hem de Kur'an'ı okuyorlar. Ve secdeye kapanıyorlar. Yani namaz kılıyorlar. Bunlar Allah'a ahiret gününe iman eden, bakın bizler gibi Allah'ın izniyle Allah'a ve ahirete iman eden, iyiliği emredip kötülükten men edenler. Yani Allah'ın hükmünü yerine getirenler. Dolayısıyla Allah onların... yerini üstün tutuyor ve diyor ki onlar her ne yaparlarsa elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Yani yaptıkları bu güzel tavrın mutlaka karşılığını alırlar. Şimdi bir başka ayette yine Yüce Rabbimiz şu şekilde belirtiyor. Âl-i İmran suresi 199. ayet. Şüphesiz kitap ehlinden yani Hristiyanlardan ve Musevilerden Allah'a, size indirilene, bakın çok önemli, Kur'an'a yani ve kendilerine indirilene yani Tevrat ve İncil'e Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Yani hem Tevrat'a hem İncil'e inanıyorlar hem de Kur'an'a inanıyorlar. Bu çok önemli. Yani peygamberimize indirilen Kur'an'a inanıyorlar. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Onların Rableri katında ecir alacak insanlar olduğunu belirtiyor Allah. Yani onları övüyor. Onlar demek ki buradaki... önemli Allah'ın üstünde durduğu yani bize bildirdiği şart bu insanların Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişiler olması aynı zamanda Kur'an'ı biliyorlarsa, Kur'an'ı görmüşlerse, tanıyorlarsa Kur'an'a iman etmeleri, peygamberimize iman etmeleri aynı şekilde Musevi olarak kılabilirler, Hristiyan olabilirler ama Muhammedi Hristiyan, Muhammedi Musevi olmaları önemli. Dolayısıyla onlara Allah ecirlerini vereceğini belirtiyor.
Tabii bir de şu çok önemli bir konu aslında. Bir insanın kendisine verdiği sıfat o insanın ahiretteki konumunu aslında belirlemez. Bir insan için o insanın ahiretteki konumu tabii ki inanan olması çok önemlidir. Müslüman olması, Allah'a inanıyor olması, peygamberlerine, kitaplarına ve meleklerine, Allah'ın yarattığı her şeye inanıyor olması gerekir. Ama bir insanın konumu Allah katındadır. Yani biz insanlar olarak herhangi bir insan için sen cennetliksin, sen cehennemliksin diye bir sınıflandırmaya gidemeyiz. Buna hiçbir insanın, yeryüzüne yaratılmış hiçbir canlının böyle bir hakkı ve yetkisi yoktur. Bunu ancak Allah'ın vahyini alan bir peygamber söyleyebilir. Allah vahyiyle peygamberimize mesela bildirmiştir dönemin müşriklerinden bazılarının cehennemlik olduğunu. Ama bunun dışındaki hiçbir evet. insan için... Biz bu insan kesin cennetliktir, kesin cehennemliktir diye bildiremeyiz. Çünkü günümüzde özellikle Müslüman olduğunu söyleyen fakat Kur'an'a uygun olarak yaşamayan çok sayıda insan vardır. Bunların konumu da yine Allah katındadır. veya inanmadığını söyler ama yaşadığı şartlardan dolayı ve aldığı eğitimden dolayı içinde inançlıdır, Allah'a inanır ama nasıl dinini yaşayacağını tam öğrenememiştir belki. O kişinin konumu da Allah katındadır. Allah katında önemli olan insanların konumunun ne olduğudur. Onun dışında hiçbir insan için bu Müslümansa o kesin cennetliktir, bu Hristiyansa o kesin cehennemliktir diye bir tanımlamayı asla biz yapamayız. Rabbimiz Hucurat suresinde 13. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Allah katında sizin en üstün olanınız, ırkça ya da soyca değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. İşte bir insanın Allah katındaki üstünlük derecesi ancak takvasıyla ölçülür. Bunun dışında biz hiç kimse için kesin bir hüküm kullanarak bir şey belirtemeyiz inşallah. Ben yeni bir soru okuyayım inşallah. Şöyle soruyor bir izleyicimiz. İslam'ın herkesi kucakladığını anlatıyorsunuz ama sonradan yobazlara demediğinizi bırakmıyorsunuz diyor. Bunda çelişki yok mu? Şimdi bir kere yobaz kelimesini aslında çok sık kullanmıyoruz. Bağnaz diye ifade ediyoruz. Fakat biz eleştiri yapıyoruz. Eleştiri ne demektir? Kur'an'a uygun olmayan tavırları eleştiriyoruz burada. Aynı şekilde bizim de herhangi tavrımızda bir hata görenin bizi eleştirmesini her zaman açık olarak yaşarız. Çünkü eğer Kur'an'a aykırı olarak bir tavır içerisinde bir insan giriyorsa onun dünyada eleştirilmesi ve onun Kur'an'a davet edilmesi o insan için dünyada olabilecek en önemli iyiliklerden bir tanesidir. Fakat burada şu unutulmamalı. Biz hiçbir zaman A şahsı, B şahsı, X şahsı eleştirmiyoruz. Biz bir zihniyeti eleştiriyoruz. Yani Kur'an'da Allah nasıl bizi insan topluluklarından bahsediyor? İnananlar vardır, fasıklar vardır, müşrikler vardır, münafıklar vardır ve biz bu toplulukları toplu olarak eleştiririz. Çünkü münafıklar cehennemin en alt tabakasıyla müjdelenen insanlardır. Bu müjde Müslümanlar içindir. Ama biz hiçbir insan için dünya üzerinde aslında deminki soruyla da bağlantılı olarak bu insan kesin olarak münafıktır ve bu münafık olarak ölecektir, hayatını o şekilde sona erdirecektir diyemeyiz. Bu Allah katındadır. Yani Allah bilir herkesin ne şekilde canını vereceğini. Hatta Allah dünya hayatında kendini iyilik yapmakta olduklarını düşünürken en çok zarar, hüsrana uğrayanlardan bahsediyor. Yani dünya hayatında iyi olduğunu zannediyor. Müşrikler de biz müşriklerden değildik diyorlar Allah'a ahirette. Allah da onların bunu bildiklerini söylüyor yine ayetinde. O yüzden bütün insanlar için biz bir eleştiri yapıyoruz burada. Bağnaz zihniyet İslam'a bugüne kadar en büyük zararı vermeye çalışan zihniyettir. İslam'da olmayan, Kur'an'a tamamen aykırı olan, Kur'an'la aslında Allah'ın bütün insanlara verdiği müjdeleri, nimetleri engellemeye çalışan, yok etmeye çalışan, helalleri haram kılmaya çalışan ve bu anlamda İslam'ı tüm dünyaya farklı tanıtan, bütün batı toplumlarına İslamofobinin yayılmasına sebebiyet veren bir zihniyettir. Bu tabii ki her Müslümanın eleştirmek görevidir. Yani bu zihniyetin yanlışını ortaya koymak, özellikle ahir zamanda bulunduğumuz şu dönemde her Müslümanın üzerine bir sorumluluktur. Bir Müslüman eğer neşeyi, müziği, sanatı, bütün insanların karşılıklı sohbet etmesini, güzel yerlerde yaşamasını, güzel giyinmesini, temiz kokmasını, bakımlı olmasını yasaklıyorsa ki bunlar Kur'an'da Müslümanlara verilmiş helallerdir, o zaman orada bir yanlışlık vardır. O insanın hemen muhakkak Kur'an'la hatırlatma yapılarak durdurulması gerekir. Ama burada işte şu şahıs, bu şahıs diye bizim yaptığımız bir şey yoktur. Bu anlatımın içerisinde de biz zaten o insanların ahiretine vesile olmak için bunu anlatıyoruz. Yoksa bir insan bağnazdır, bağnaz kalacaktır diye bir şey yoktur. Buradaki amaç o insanın da o yanlışlıktan dönmesine vesile olmaktır. Bu anlamda da tabii ki yine anlatımlarımızı muhakkak sürdüreceğiz inşallah.
Aslında şimdi bazı çevrelerin, radikalizme karşı olan bazı çevrelerin yöntemleri genel olarak kaba. Bu tip yani genel olarak onlarla hep savaşmayı seçenlere karşı savaşı, bombayı, işte kavgayı teşvik eden bir anlayış var. Şimdi biz bunu tam tersine getirmeye çalışıyoruz. Tam aksine diyoruz ki biz insana değil fikre karşıyız. Yani oradaki ideolojiye karşıyız. Fikre, oradaki o yanlış fikri ve yanlış ideolojiye karşı olduğumuz için bunun eğitimle çözülmesi gerekir. Yani eğer bir bağnaz gerçekten yanlış bir yoldaysa onu bombayla ya da işte onu kızdırarak, hapse atarak ya da işte başka yöntemler, başka kaba yöntemler kullanarak değil, eğiterek kazanabiliriz diyoruz. Bu önemli bir şeydir. Bunu dünyada ben Hocamız dışında gerçekten pek kimse de görmedim böyle. Çok azdır yani, çok nadirdir.
Aslında Amerika bu yönteme gelse bugüne kadar hemen, çoktan tabii. Bu sistem çözülmüş olurdu.
Bunu daha önce hocamız söylemişti. Bu kadar yatırıma bombalar veya silahlara yapacağına kitaba yapmış olsa, bu Orta Doğu'da çok ciddi şekilde gerçek İslam'ın yayılması için bir kitap çalışması, bir eğitim çalışmasına başvurmuş olsa ve ılımlı Müslümanlardan ve doğru Kur'an Müslümanlarından bu konuda yardım almış olsa, Amerika çok ciddi bir başarı elde edebilirdi radikalizme karşı. Ama bu olmadığı için tabii ki fikir hala, yanlış fikir kaldığı için bu hala besleniyor ve devam ediyor ve güçleniyor. Şimdi o yüzden biz ideolojiye karşı olduğumuz için o insanları o yanlış ideolojiden koparıp doğrusunu getirip o insanları kazanmaktır amaç. Dolayısıyla burada hani yerden yere vurulan oradaki ideolojidir. O kişiler, senin de dediğin gibi, şahıs şahıs o kişiler değil. Dolayısıyla burada şefkat var tam tersine yani. Hani yerden yere vurulan oradaki yanlış inanç, o insanları kurtarma amacı var. Bunu hatırlatmakta fayda var kardeşlerimize. Şimdi buna benzer bir başka soru da şu şekilde. Sürekli Darwinizm ve PKK'dan bahsediyorsunuz. Aklına gelmeyenin de aklına geliyor böylelikle diyorlar. Bu iyi bir yöntem mi acaba? Şimdi ne yapalım şimdi? Şöyle bir şey dünyada var ya da kendi ülkemiz için düşünelim. PKK için düşünelim. PKK gece gündüz, Marksist-Leninist'tir biliyorsunuz, komünisttir. PKK gece gündüz çocukları alıp eğitim veriyor. Kendi derslikleri var. Sabahtan akşama kadar sadece eğitime ayırıyor. Bu insanların sosyal hayatları yok. Dağdalar. İşte kendilerine ait bir evleri bile yok. Nerede yatıyorlarsa. Fakat o şartlar altında sabahtan akşama kadar o Darwinist eğitimi alıyorlar. Niye Darwinizm? Marksizm ve Leninizm'in oluşabilmesi için, yani PKK'nın altyapısının oluşabilmesi için gerekli. Bunun gerekliliğini bildikleri için hemen bünyelerine aldıkları çocukları eğitime tabi tutuyorlar. Bu şeytani bir eğitim, anti-Darwinist bir eğitim. Şimdi bu halen devam ediyor, şu an halen devam ediyor. Yani Kandil'de veya işte onların kendi odaklarında devam eden bir olay. Şimdi onlar o eğitime devam ederken biz ne yapalım? Ha, kimsenin aklına gelmesin PKK deyip oturup hiçbir şey yapmayalım mı? Zaten Türkiye'nin çok büyük bir kısmı bu zihniyette. Yani hiçbir şey yapmayıp oturuyorlar sadece. PKK orada kendi eğitimini verirken, ideolojik olarak kendi insanlarını, kendi taraftarlarını beslerken, ideolojik olarak güçlenirken ve bir ideoloji sahibi savaşçı ortaya çıkarırken, bu kötü anlamda söylüyorum bunu. Fakat ideolojisi olan bir insanınız her konuda güçlüdür. Bir davası vardır. O davayı da her yerde, dünyanın neresine giderse gitsin, tek başına olsa bile sürdürebilir. Öyle bir güç elde eder ideolojisi olunca. Onlar onu sahipken, yanlış bir ideolojisi olmasına rağmen, ne oluyor? Öbür tarafta onlara karşı mücadele vermesi gereken bir topluluk, aman aman bu konuyu gündeme getirmeyelim de unutulsun diyerek hiçbir şey yapmıyor. Ne ideoloji sahibi oluyor, ne karşı eğitim veriyor. Hiçbir şey yapmadan oturuyor.
Aslında hocamızın yine burada yaptığı çok önemli bir hatırlatma vardı. Gençliğimiz siyasi olarak bir eğitim almıyor. Siyasi olarak bir hedefe yönlendirilmiyor. Yani bu siyasetçi olmaları anlamında değil, o görüşleri, o ideolojileri bilmeleri anlamında, tabii, bir hedef dava sahibi olmaları anlamında bu yönde bir eğitim aslında yapılmamış oluyor. Fakat PKK'da da senin söylediğin gibi bunun tam aksine ideolojisi adına ölmeyi ve öldürmeyi göze alan bir hırsla yetiştirme var. Yani burada bir ideoloji sadece onları kültürlü hale getirmiyor. Yani defter kalem alıp bilgi arttırıp ne kadar kültürlü olduk demiyorlar. O ideoloji onların bütün benliğini sarıyor ve bu onları ölmeye ve öldürmeye götürecek bir hırsa yöneltiyor. Ama onun yanında belki sadece yiyeceği yemeği düşünen, işte nasıl bir evlilik yapacağını düşünen, sadece okuduğu okulu bitirmeyi planlayan, evet, bir gençlik şekline yetiştirme oluyor. Bu anlamda tabii ki devletimize çok önemli bir görev düşüyor gerçekten. Eğitimin ciddi olarak özellikle okullarımızda hem Darwinist materyalist eğitime karşı hem bu PKK'nın ideolojisine karşı gençlerin dava şuuruyla yetiştirilmesi, tabii ki bir inancı, Allah korkusu, Allah sevgisine sahip olacak şekilde yetiştirilmeleri ve bu dava şuuruyla da bilinçli gençlik oluşturması çok önemli gerçekten.
Şimdi bir de aslında burada tarif eden, bu soruda tarif edilen sistemin Marx'ın bir sistemi olduğunu ve Lenin'in uygulamış olduğu bir sistem olduğu unutulmamalı. Şimdi Lenin bunu şöyle açıklamıştı kısaca. Kapitalizmin önce gelmesi gerekiyor diyor toplumları. Arkasından komünizmi inşa edebiliriz diyor. Bunun da sebebi kapitalizm geldiğinde insanlar bir anda kendi çıkarlarının peşinde koşmaya başlarlar. İşte kendi evlilikleri, kendi işleri, kendi kapitalleri, onların üzerinde yoğunlaşmaya başlar. Dolayısıyla bir ideoloji oluşmaz. Yani insanlar uykuya dalarlar. O para hırsı, mal hırsı onları bir anda başka bir şeye. Yani ben burada mal hırsı yönünden ortaya çıkıyorum ama burada ideoloji olmaması sorun. Orada ideolojiden koparlar. İşte o safhada biz çok güçleniriz diyor. Biliyorsunuz Lenin'in iki adım geri bir adım ileri felsefesinde bu vardır. Geriye çekilip toplumların bir refah içine, yani refah derken bir rehavet içine. Tehlikenin yok olduğunu zannedip bir rehavet içine düşmelerini bekler. Böylelikle toplumlar kendi işlerine güçlerine bakarlar. O arada tehlikenin farkına varmazlar. İdeolojik olarak güçlenmezler. Karşılarına bir komünizm çıktığında buna nasıl cevap vereceklerini bilmezler. İşte bu anda diyor Lenin, o güçlü öne doğru bir adımı atarız ve komünizmi bu toplum için hakim ederiz diyor. Ki bu Sovyetler Birliği'nde biliyorsunuz gerçekleşti ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu. Ve sürünmesine de sebep oldu yani. Şimdi bu bir ideolojik taktiktir. Bu şu anda ülkenizde de aynı rehavetin yapılması sağlanıyor ve gerçekten de böyle bir rehavetin olması ve hali hazırda da var gerçekten. Olmaması gereken bir şey. Çünkü PKK güçlenirken ve ciddi bir tehdit olarak özellikle son günlerde ortaya çıkarken bizim Darwinist ideolojiyi ortadan kaldıracak çalışmalar yapmamız ve PKK'nın komünist zihniyetini çok fazla deşifre etmemiz gerekiyor. Bu arada okullarımızda da zaten hali hazırda Darwinizm öğretiliyor. Bu çok acıdır. Yani tamam öğretilsin ama bunun karşısında bunun bilimsel açıklamasının da öğretilmesi lazım. Böyle bir eksik var şu anda. Bu olurken tutup da Darwinizm'den PKK'dan bahsetmeyin derseniz ideolojisiz, rehavet içinde her an avlanmaya hazır bir toplum oluşturur.
Biz bunun provasını yaşadık ülke olarak. Adeta toplumumuz şok oldu. Nerede Gezi olayları sonrasında o komünist provokasyonu herkes net olarak gördü. Ne oldu? Biz hiçbir şekilde toplum olarak bir komünist kalkışmaya hazırlıklı olarak değildik aslında. Çünkü sadece işte ağaçlardan kaynaklandığı düşünülen bir olay, bir demokratik belki karşı çıkış birdenbire bir komünist provokasyona dönüştü. Komünist kalkışmaya dönüştü ve tam rehavet içinde olan hatta siyasilerimizin bile çoğu sessiz kaldılar, şok oldular adeta. Bir baktık. Başbakan tek başına bırakıldı bir anda. Sadece hocamız ve bizim grup içinden arkadaşlarımız komünizmin nasıl bir tehlike olduğunu herkese duyurmaya çalıştık. Adeta sosyal medyadan bağırdık. Bütün insanlara anlatmaya çalıştık. Fakat insanların şokundan anladık. İşte o rehavet bu şoku getirir ve bu şok da devamında o komünist kalkışmanın hedefine ulaşmasına sebebiyet verebilir. O yüzden komünizmin her zaman pusuda bekleyen bir tehlike olduğunu ve bu anlamda da işte sürekli anlatılması ve sürekli yöntemlerinin tarif edilmesi gerektiğini ülkemizde yaşayarak bu anlamda gördük.
Aslında Didemciğim bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bu konudan bahsettiğimizde yanlış anlayabilir kardeşlerimiz. Gezi olayında biz demokratik haklarına sahip çıktık oradaki kardeşlerimizin. Oradaki taleplerine de sahip çıktık. Çevreci bir protesto her zaman demokrasinin gereğidir ve güzeldir. Burada eleştirdiğimiz o Taksim Meydanı'nın komünist bayraklarla kurtarılmış bölge haline getirildiği o manzara oldu ki başından beri uyarmıştık. Bakın komünistler böyle protestolardan faydalanmak isterler diye. Sonucunda da
zaten yıl dönümünde de görmüş olduk gezi olaylarının. O gezi olaylarının gezi kısmındaki gençlerin hiçbiri yıl dönümünde ortada yoktu. Yine marjinal komünist gruplar ortadaydı. Aslında kardeşimizin bir Iğdır'dan Murat isimli izleyicimizin sorusu var. Bu konuyla bağlantılı olduğu için onu da okuyup devam edelim anlatmaya. Merhaba, Darwinizm bizim sosyal hayatımızı dahi etkilediğini iddia ediyorsunuz. Bunu anlamadım, anlatabilir misiniz diyor. Aslında deminden beri anlatmaya devam ettiğimiz konu biraz bununla bağlantılı. Ama bu anlamda da şunu belirtmekte fayda var. Darwinizm insanlara biliyorsunuz bilimsel bir teori gibi sunulur fakat tamamen ideolojidir. Ve bu ideolojinin asıl özelliği de insanları Allah inancından uzaklaştırıp tamamen yozlaşmış, bütün değerlerini kaybetmiş bir gençlik yetiştirerek bu gençliğinde hedefsizlik içerisinde adeta yok olması ve toplumlarında erimesi. Bu anlamda da güçlü olanların da zayıfı dediğin gibi Alincim ezdiği ve güçlü olanın üste kaldığı, o güçlü olanın da artık sunmak istediği ideolojisi neyse ona sahip çıktığı bir toplumu öngörür. Bu konudan şimdi aslında programımızın süresi yetmeyeceği için daha iyi açıklayabilmek için bir sonraki programımıza bu konuyu erteleyelim. Çünkü Darwinizm'in sosyal hayatımıza olan etkisi gerçekten çok geniş kapsamlı olarak görülen bir şey. Toplumların, ülkelerin üzerindeki etkisini de aslında anlatmakta fayda var ve bunun şu anda günümüzdeki bütün çatışmalara olan yansımasını göstermemiz gerekiyor. O yüzden bunu bir sonraki programımıza erteleyelim inşallah. Bugünkü programımız sona eriyor inşallah. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın.